Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, yeni bir Gönül Gündemi programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Değerli dostlar, Mevlana Hazretleri'nin güzelliklerini ve Tahir-ül Mevlevi Hazretleri'nin de şerhlerini hocamız da çok güzel bir şekilde açıklıyor ve çok güzel sonuçlara, çok güzel mesajlara ulaşıyoruz. Bizler de sizler gibi her programı aynı zevkle, aynı iştiyakla dinliyoruz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür edersin.
Nasılsınız hocam, iyi misiniz?
Elhamdülillah, duacıyız, Allah razı olsun.
Allah iyilikler versin hocam.
Değerli dinleyicilerimize en kalbi selam ve saygılarımızı arz ederek.
Eyvallah.
Besmele, hamdele ve salvele ile sohbetimize başlıyoruz.
Eyvallah hocam.
Geçen hafta önemli bir yerde kalmıştık esasında. O da nedir? Diyor ki insanın gayb olan bir şeyin, ister bu insan olsun ister başka bir şey, hayali insanı hep gönlünde çok büyüktür. Gayb olmanın, gayb olan, göremediği bir şeyin hayalini kurmak çok büyük bir şeydir. Kalpte gittikçe büyür. Ama o hazır olunca artık o hayal ettiğimiz şey elimizin altında olunca bu sefer gittikçe onun değeri küçülmeye ve azalmaya başlar.
Evet.
Dolayısıyla burada gayb çok önemli bir şey. Yani Elif Lam Mim suresinde de Cenab-ı Hak müminlerin evsafını tanımlarken Elif Lam Mim zâlikel kitâbü lâ raybe fîh hüdellil müttakîn ellezîne yü'minûne bil gaybi, bak gayba inanırlar. Gayb, görünmeyen aleme iman etmek. Gördüğüne herkes inanır.
Tabii.
Ama marifet görmediğine inanmak. Görmediğine görmüş gibi inanmak. Bu önemli bir iş. O yüzden burada gerçekten yanımızda olmayan bir şeyi hayal ederek, hep onunla konuşarak o gittikçe gözümüzde büyür.
Evet.
Gittikçe güzelleşir. Ama ne zaman elimizin altına geldiğinde bakıyorsun artık o değerini küçültüyor. Evet. O yüzden bir Arap atasözü var. Aşk zifaftan öncedir derler.
Evet.
Aşk zifaftan sonra bitiyor. Ondan sonra niye geliyor? Ahlaki güzelliğe
ahlaki
geliyor.
Ahlaki güzelliğe geliyor.
Bir karşılıklı sevgi ve saygıya geliyor.
Muhabbete geliyor.
Mesela biz hep ben öyle söylerim bu nikah kıydığımız şeylerde. Damat ile geline. Sizi sevgi bugün bu noktaya kadar getirmiştir. Ama bundan sonra artık sevgi yetmez. Ya saygı gerekir.
Güzel.
Birbirinize saygılı olacaksınız. Birbirinizin büyüklerine de saygılı olacaksınız. Niye? Saygı göstermeyen bir adamın saygı beklemeye hakkı yoktur.
Çok güzel.
Eğer saygın olmak istiyorsanız önce siz muhatabınıza saygı gösterin ki onun nezdinde siz saygı kazanırsınız, itibar kazanırsınız.
Evet.
O yüzden burada gerçekten gayb olan bir şey bizim açımızdan önemli. Ama şey oldu mu artık elimizin altında oldu mu bakıyorsunuz kıymet gittikçe düşmeye başlıyor.
Düşmeye başlıyor.
Ama ondan sonraki kalıcı sevgi neye bağlı? Demek ki saygıya bağlı. Efendim birbirine karşı davranışa, ahlaki güzelliğe kalıyor iş.
Eyvallah.
O yüzden burada hep bunu vurguluyor. Mesela leyse kemislihi şeyün. Cenab-ı Hakk'a hiçbir şey benzemez. Ne hayalimizde ne düşüncemizde. Düşündüğümüz hiçbir şey Allah'a benzemez. O yüzden Cenab-ı Hakk'ın bizim nezdimizdeki büyüklüğü tartışılmaz. Niye biz bu kadar büyük biliyoruz Cenab-ı Hakk'ı? O kadar ne kadar büyük bilirsek o kadar onun emir ve yasakları bizde etkili olur. Sözü tutulur. O yüzden bak her şeyde Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri diyoruz.
Evet.
Allah'ı yüceltiyoruz. Efendim Celle Celaluhu diyoruz Cenab-ı Hakk'ın ismi geçtiği zaman. Hiçbir şey söylemesek Cenab-ı Hak diyoruz.
Evet.
Cenab-ı Hak, Cenab-ı Allah diyoruz. Allah'ı böyle takdis ederek, yücelterek ki ben bunu her zaman söylüyoruz. Din kutsallık üzerine bina edilmiştir. Kutsalı olmayan din yok.
Evet.
Siz peygamberi ne kadar büyütürseniz kendi dünyanızda o peygamberin emir ve yasakları da sizin üzerinizde o kadar etkili olur. Ne kadar yüceltirseniz siz kendinizi ona benzetmeye çalışırsınız. Çünkü en yüce insan modeli bizim hayatımızda o. Onun gibi olmanın yoluna gireriz. Ama asker arkadaşı gibi bugün özellikle bu tip bir değerlendirmeler o kadar yaygınlaşıyor ki kendini bilmez ilahiyatçı akademisyenler tarafından. Sanki Allah'ın Resulü bizim asker arkadaşımız gibi öyle değerlendiriyorlar. Bu duygu işte ümmet nezdinde peygamberin değerinin aşınması manasına gelir. bu tuzağa düşmemek lazım.
Evet.
Cenab-ı Pir Hazreti Mevlana. Hı hı. Ger semayi nur bi baride nist, hem zemini tar bi baride nist. Bak, ger semayi nur bi baride nist. Sizin diyor ki bak, münevver gördüğünüz pırıl pırıl parlayan bu gökyüzü efendim yağsız, yağışsız pardon, yağışsız, yağmursuz. Ve gerzemin, gerzemini tar bi balide nist. Yine karanlık gördüğümüz bu topraktan meydana gelen yeryüzü de yine neşve nemasız değildir. Bitirgenliğini yitirmiş değildir. Yağışsız gök yine faydası var. Efendim kara toprak da mutlaka bir şey bitirir.
Evet.
O yüzden semadan yağmur yağar ve yerden de tohumuna göre nebatat biter. Bunun gibi gayb aleminde tecelli asarı zuhur eder. Fakat yağmur diyor tohumları muhtelif surette bitirdiği gibi tecelli rahmeti de insanların kabiliyetine göre asarını insanda gösterir. Yani gaflet bürümüş gözlerde hayali ayna gibi saf ve mücella gönüllerde hakikati zuhura getirir. Ne güzel söylemiş ya.
Evet.
Yani Hazreti Mevlana Lisan-ı Peygamberi'den Zeyd bin Harise radıyallahu anh'a hitaben ve bu hakikati söylemekten onu men etmesinin sebebini izahen şöyle söylüyor. Geldi burada.
Yine hikaye. Evet.
Hazreti Süleyman kıssasından geldik Zeyd bin Harise, evet, radıyallahu anh'ın kıssasına. Evet. Zeyd bin Harise radıyallahu anh'ın kıssası ne?
O bir gün Peygamberimizin huzuruna gelip
Peygamber Efendimizin huzurundayken öyle bir,
evet,
manevi dünyaya giriyor ki ya Resulullah, evet, diyor, bu şu gördüğümüz insanların ben geleceğini görürüm. Şimdi ifşa edeyim mi?
Hı hı.
Gökte görünmez şeyleri görüyorum. Yerde görünmez şeyleri görüyorum.
Söyleyeyim mi?
Ama Peygamber Efendimiz bak diyor ki de ağzını tut.
Sus
bunu
diyor,
sakla, evet, sus diyor. Şimdi burada bu şeye söylüyor bakın. Yü'minüne bil gaybi mi bayet mera zan bi bestem revzenî'i fani isera. Şimdi burada esas yü'minüne bil gaybi gayba iman ederler. Burada insanların gayba iman etmeleri gerekir diyor. Ve onun için fena alem olan dünyanın ahirete bakılacak penceresini kapatın. Burada
o yüzden seni susturdum diyor.
Siz evet, bırak diyor. Görünmez alemle meşguliyeti bırakın. Siz şu dünyaya açılan pencerenizi açın. Ahirete açılan, manevi dünyaya açılan pencerenizi kapatın. Ha, bunları her gördüğümüzü söylersek hikmet kaybolur. Kevni hikmet kaybolur.
Hı hı.
Mesela yani bize deseler ki ya 10 dakika sonra öleceksin. Ne yapacağız biz? Ya da 10 gün sonra öleceksiniz deseler. Adam belki o 10 güne varmadan psikolojik bir bunalımda adam 2 gün sonra ölür belki, evet, de. Korkusunda. Öyle de. O yüzden burada söylemek istediği şey gayba iman etmek lazım. Onun için eğer siz gaybtaki imanınızı kuvvetlendirmek istiyorsanız dünya penceresine açılan ya da ahirete bakılacak pencerenizi kapattım diyor.
Evet.
Yani Sure-i Bakara'nın başlangıcında Elif, Lam, Mim var. Bak bu hurufu mukatta'a. Hurufu mukatta'a ile ilgili çok farklı yorumlar var. Sadece harfler gelmiş. Ama bir kısmı diyorlar ki bu Allah ile Resulü Ekrem Efendimiz arasında bir şifredir. Bir koddur. Allahu alem bir sevap. Bunun hikmetini o bilir. Ancak buna yorumlar da olmuş. Ne demişler mesela? Burada bazıları Elif Allah, Lam Cebrail, Mim Muhammed Aleyhisselam diye buna yorumlayanlar olmuş. Ama bunlar hepsi yorumdan öte geçemez. Ama bunlar hurufu mukatta dediğimiz Allah tarafından gerçek manası bilinen, belki Peygamber Efendimiz tarafından da bilinen ama açıklanmamış sırlı hikmet.
Evet.
Biz öyle inanıyoruz ama zaten bunlara iman bile yü'minüne bil gaybı bak. Elif, la, mim, zâlikel kitâbü lâ raybe fî. Öyle değil mi orada?
Tabii.
Yü'minüne bil gaybı işte. Bu elif, la, mim'in gaybına da iman etmek lazım. O da gayb. Bilinmez bir örtüyle gizli bir mana. O örtünün arkasındaki gayb manaya da biz teslim ediyoruz, inanıyoruz. Şimdi bu yüzden Kur'an-ı Kerim'deki ayetler mana itibariyle muhkem ve müteşabih diye ikiye ayrılır. Muhkem dediğimiz mana nispeten kolayca ve açıkça anlaşılan ayetler. Hatta muhkem ayetler dediğimiz zaman hem Sübutu kat'i hem de delaleti kat'i ise onlara muhkem ayetler diyoruz biz.
Evet.
Farz diyoruz aynı zamanda. Ne demek sübutu? Ayet olarak varlığı kesin. Bir. Bir de ayetteki kelimelerin delalet ettiği mana da kesinse bu zaten farzdır. Muhkem dediğimiz bu. Hiç tereddüt yok. Emir bu şekilde. Ama evet ayet olarak var ama delalet ettiği manada tereddüt varsa, sübutu kat'i değilse, delaleti zanni ise o zaman buna ne diyoruz? Vacip diyoruz biz.
Evet.
Ayet olarak var ama delaletinde tereddüt var. %100 tam bunu delalet ettiği söylenemez. Belki o manaya gelir de bir tanesi tamamdır ama 9'a da gelme ihtimali de vardır. O zaman bu tip şeyleri de ne diyoruz biz? Sübutu kat'i, delaleti zanni ise o zaman ona vacip adı veriliyor. O yüzden muhkem. Bir de müteşabih var. Sadece sembolik anlamlar ifade eden. Mesela Er-Rahmanu alel arşisteva. Yedullahi fevka edihim. Mesela.
Evet.
Allah'ın yedi kullarının elleri üzerindedir. Oradaki yet nedir? Ayet tamam. Sübutu kat'i ama manası Allah'ın eli olmaz. O zaman Allah'ın yedi, Allah'ın kudreti diyenler var.
Hı hı.
Başka şeyler söyleyenler var. Saltanatı diyenler var. Otoritesi diyenler var. Ama işte bu ayet olarak varlığı kesin ama delaletinde tereddüt var. Müteşabih dediğimiz bu. Öbür taraftan Er-Rahmanu alel arşisseva. Rahman olan Allah arşı bütünüyle kuşattı. Burada istiva, arş bunlar birer sembolik ifadeler. Ancak niye bu sembolik ifadeler ortaya çıkmış sembolizm dinde? Tıp ilminde mesela bu var değil mi?
Tabii.
Islahat, tabirler. Hı hı. Niye var? Sadece ehli olanlar kendi aralarında konuşurken birbirleri anlasın ama başkaları duymasın. Diyelim ki çok. Kanser çok tehlikeli bir hastalık.
Evet.
Şimdi doktorlar ikiye ayrılmış. Kanserin bu kadar tehlikeli ve ölümcül, tedavisi mümkün olmayan bir hastalık olduğunu hasta bilmeli mi, bilmemeli mi? Bir kısmı diyor ki bilmeli, bir kısmı da diyor ki bilmemeli. Bilmemeli diyenler sadece doktorların anlaşacağı bir dil kullanarak tıbbi tabirler ortaya çıkmış.
Hı hı.
O yüzden hastalar bunu anlayıp da kendi morallerini bozmasınlar. O yüzden şeyde de dine, şeyde de bizim fıkıhta da var bu. Evet, hukukta da ıslahlar var.
Evet.
Şimdi bir de sembolik anlamlar var. Bu sembolik anlamları bizim rahmetli Emin Hoca anlatırken şöyle derdi. Esas dilden dile tercüme yapılırken bu tercümeden dolayı mana kaybını ortadan kaldırmak için sembolizme ihtiyaç duyulmuş. Mesela apple, tüfa, elma, alma hepsi aynı mana. Tercüme derken bunu İngilizce'de apple diye tercüme ediyorsunuz. Fakat siz bu apple'a bir mana yüklüyorsunuz.
Bir sembol yüklüyor.
O nedir o? Bu şeylik ifade ediyor. Kadını ifade ediyor. Hmm. Kadının güzelliğini ifade ediyor. O yüzden siz kadın yanağı diyorsunuz elma. Bizim şarkılarımızda, türkülerimizde de kullanılır. Hmm. İşte bu dilden dile mana taşınırken şey ortadan kalkıyor. Mana kaybı. Buna ister elma deyin, ister alma deyin, ister tüfah deyin, ister apple deyin. O zaman ondaki mana zenginliği devam ediyor.
Evet.
Ve tercümedeki kayıplar ortadan kalkıyor. Bu yüzden sembolizme ihtiyaç duyulmuş. Burada da müteşabih ayetlerde de bu tip ayetler, ayette sabit varlığı ama manasında tereddüt varsa o tip ayetlere de müteşabih ayetler deniliyor.
Evet. Bazen bazı şifreler de var hocam. Sadece iki kişi biliyor mesela. Yani siz bir parola gibi koyuyorsunuz. Sadece gönderdiğinize ben anlayabiliyorum mesela.
Tabii ya, hayır işte ehli anlıyor.
Evet.
Mesela şey var. Bu gayb alemiyle ilgili Saadettin Gonevi Hazretleri'nin müthiş bir yorum var. O benim çok hoşuma gidiyor. O bir kitap yazmış İbnül Arabi Hazretleri. Eşşeceretün Numaniye fi ahbari devletil Osmaniye diye. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu haber veren kitap bu. Bu Ceylan Derisi üzerine yazılmış. Orijinal nüskaları Beyazıt Kütüphanesi'nde. Ama bunun üstüne 11 tane şerh yazılmış. En makbul şerhi de yazan Saadettin Gonevi. Saadettin Gonevi kim? Muhyiddin İbn Arabi'nin oğlu.
Üvey oğlu.
Tabii o annesiyle evlenmiş.
Evet.
Analı. Yani babalı Muhyiddin İbn Arabi.
Evet.
Orada başta müthiş bir yorum yapıyor. Ve indehu mefatihul gaybi la ya'lemuha illahu. Gaybın anahtarları Allah'ın yedi kudreti nezdindedir. Ondan başka kimse bunu bilmez. Bunu açıklarken diyor ki Sadreddin Konevi, gaybın anahtarının olduğu kesin. Bu ayet bunu ifade ediyor. Mefatih. Üçten fazla bir defa. Yani cemi olabilmesi için Arapçada en az üç olması lazım. İki elma ile bir armut çoğul olmaz. Tesni olur iki elma. Elma ayrı, armut ayrı. Ama üç tane armut olursa, üç elma olursa işte o cemi olur.
Çoğul.
Burada Allah'ın diyor, demek ki anahtarlar var, gayb anahtarlar. Bu da beştir diyor. İkisi vehbi, üçü kesbi. Vehbi dedi Allah vergisi. Allah vahiy yoluyla peygamberlerine sonradan gelecek şeyleri önceden bildirmiş.
Evet.
Mesela Beled suresi Mekke'nin Müslümanlar tarafından fethedileceğini önceden müjdeleyen bir sure. Niye? Orada diyor ki bak ben bu beldeyi böldürtmem. Peygamber Efendimiz Kureyş'te anlaşmak üzereydi.
Evet.
Haftanın belli günleri Kabe'de biz ibadet eden, haftanın belli günlerinde onlar ibadet etsin. Putlar bir tarafta duracak tabii bak. Mekke'nin bir bölümünde onlar otursunlar, bir bölümünde biz oturalım. Buna Peygamber Efendimizin gönlü yatmak üzere iken bu sure nazil oldu. Ben bu beldeyi böldürtmem. Ve ente hillun bihazel beled. Habibim sen bu beldeyi fethedeceksin, sen bu beldeye gireceksin. Onlarla böyle bir anlaşmaya yakın durma. Bak sonradan olacak şeyi önceden bildiren bir sure bu. Demek ki gaybın anahtarlarından birisi vahiy, birisi de ilham. Bir de Allah sevdiği kullarına sonradan olacak şeyleri önceden bildirebilir. Mesela Müştak Baba'nın Ankara'nın başhekim olacağını, başşehir olacağını müjdeleyen şiiri var. Müştak Baba'nın.
Olmadan önce.
Olmadan önce canım. Tabii. Şimdi burada da İbnül Arabi bu Eşrecerif-i Numaniye'de Osmanlı Devleti'nin kurulacağını ve bütün Ceziretül Arab'ı işgal edeceğini, ta Avrupa'nın ortalarına kadar fethedeceklerini, Asr-ı Saadet'ten sonra İslam'a en büyük hizmeti yapacaklarını senin anlatıyor bu surede. Ve bunu da Rum suresi var ya, Elif, La, Mim, Gulübetur Rum. Bu sureden hareketle çıkarıyor. Söylerken diyor ki Sadreddin Konevi, demek ki vehbi olan gaybın anahtarı vahiy ve ilham. Tamam. Bir de kesbi olanlar var. Bir, ilmül huruf. Bu ilmül huruf, hurufilerin, yani bu harfe tapanların, efendim her harfin arkasında farklı mana yorumlayarak, farklı efendim fetvalar çıkaranların dediği değil bu. Diyor ki Sadreddin Konevi, ayetleri meydana getiren değil diyor kelimeler, o kelimeleri meydana getiren harfler bile bir hikmete mebnidir.
Evet.
Dolayısıyla Cenab-ı Hak bu ayetlerde kelimelerin arkasında sakladığı hikmetler var.
Evet.
Bunu da çözmenin yolu, diyor ki Arapçada harfler dört türlüdür. Havai harfler, nari harfler, türabi harfler, havai, nari, türabi, mai harfler, dört türlü.
Evet.
Şimdi bunlar diyor hiçbir zaman Arapçada gramerinde mai bir harfle nari bir harf yan yana gelmez. Eğer gelirse diyor mai harf nari harfin tesirini söndürür. Enteresan bir şey.
Evet.
Mesela diyor adam ateşi yüksek yanıyor ateşler içerisinde. Bu adama işte mai harfler ağırlıklı sureler okursanız sanki o ateşini söndürür gibi onun ateşini düşürür diyor. Adam soğuktan donmuş tir tir titriyor. Ona da nari harfler ağırlıklı, hevai harfler ağırlıklı sureler okursanız adamın ateşi düşer. Bak işin tıbbi tarafını da bile.
Evet, evet.
Gramer tarafını anlatıyor, tıbbi tarafını anlatıyor. Ancak şunu söylüyor. Allah ayetlerde, vahiy mahsul olan ayetlerde ve o kelimelerde sakladığı hikmetleri ancak ehlinin anlayacağı şekilde saklamış. Avamın anlayacağı şekilde olmaz. Ve bu işi bilenler de yine remzi ifadelerle bunu açıklarlar. Herkesin anlayacağı dilde açıklamazlar. Açıklarlarsa o zaman kevni hikmetin sırrı kaybolur diyor.
Eyvallah, eyvallah.
Enteresan bir şey.
Çok enteresan.
Ama bir şey daha söylüyorum.
Buyurun hocam, ara vermeden önce.
Bir hurufilik dedik, felekiyat, gökyüzü, yıldızların, güneşlerin, ayın, dünyanın birbiriyle uzaklıkları, yakınlıkları. bunların hesabını yaparak onların yeryüzündeki tesirlerini hesaplayıp deprem, yangın gibi, sel gibi felaketler önceden bildirilebilir. Bilinebilir.
Evet.
İlmül Felek. Bir de İlmi Cifri Camia var. Bu İlmi Cifri Camia'nın yazılı kaynağı yok. Bunu dilden dile ki Peygamber Efendimiz belli sahabelerine öğretmiş. Hazreti Ali Kerremallahu veçe bunlardan bir tanesi. İşte Ebu Hüreyre radıyallahu anh, Huzeyfetül Yemani gibi belli sahabelerine öğretmiş. Bunun yazılı kaynağı yok. Cifri Camia. Bir de bununla bilinebilir. Ama şu çok önemli. Allah'ın koyduğu bu kanunlardan hareketle istifade ederek gaybı bilirseniz bu mutlak gayb olmaktan çıkar. O evet. İzafi gaybtır. Rahime düşen çocuğun cinsiyetini bilebilirsiniz. İşte ultrason cihazıyla filan gücünüz yetiyorsa işte daha evlenmişler hemen baştan bilin.
Evet.
Bilebiliyorsanız. Ortada evlilik filan yokken bilin mesela. Yani Allah'ın koyduğu kanunlardan birisiyle birisini kullanarak siz geleceği bilirseniz bu mutlak kaybolmaktan çıkar, izafi gayba dönüşür.
Eyvallah.
Edirne'nin üstünde bir yağmur bulutu var. Şiddetli bir yağmur yağıyor. Oradan İstanbul'a doğru esen de kuvvetli bir rüzgar var. İstanbul'la Edirne'nin uzaklığını, o rüzgarın hızını hesaplayarak diyorsunuz ki ya 3 saat sonra bu yağmur İstanbul'a gelecek ve İstanbul'a yağmur yağacak.
Evet.
Bunu söylediğiniz zaman, yağmur da geldiği zaman yağar, zamanı geldi. Ama bu mutlak manada gaybı bilmek değildir. Çünkü Allah'ın o koyduğu kanunlardan yararlanarak biz geleceği biliyoruz burada. Ama eğer gücün yetiyorsa hiç bunların hesabını yapmadan bil, göreyim.
Ya.
İşte mutlak manada gaybı bilmek Allah'a ait ama Allah'ın koyduğu kanunlardan hareketle geleceğe ait hükümler çıkarılabilir diye diyor. İfade ediyor Sadrettin Konevi.
Eyvallah. Hocam aradan sonra bu konuya devam ederiz inşallah. Kıymetli Akram Radyo dinleyicileri Gönül Gündemi programına şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra bu meseleye devam etmiş olacağız inşallah. Kıymetli Akram Radyo dinleyicileri Gönül Gündemi programındayız. Her zaman olduğu gibi çok güzel konulara değiniyoruz. Gayb konusunda hocamız çok güzel örneklerle değinmiş oldu. Oradan devam ediyoruz hocam, buyurunuz.
Tabii burada yine kaldığımız yerden devam edecek olursak burada Tahirül Mevlevi Hazretleri çok güzel yorumlara giriyor. Mesela diyor ki bazıları işte burada Elif Lam Mim'deki Elif Allah'a, Lam Cebrail'e, Mim Muhammed Aleyhisselam'a işarettir. Ve bu üç harf kasem harfidir.
Evet.
Allah Muhammed ve Cebrail hakkı için demektir demişlerdir. Bu yorum.
Elif Lam Mim, evet.
Fakat bu tefsire göre mana şöyle olur. Kur'an'ı gönderen Allah, onu peygamber getiren Cebrail ve Kur'an kendisine nazil olan Hazreti Resulullah aleyhissalatü vesselam hakkı için. Zalikel kitab. İşte bak gönderileceği Tevrat ve İncil'de vaat edilen Kur'an-ı Mübin. İşte bu kitabı güzindir ki la raybe fi. Onun Allah'tan geldiğinden hiç şüphe yoktur.
Yoktur.
Hak kelamı olduğunda ve insanların böyle bir söz söyleyemeyeceğine söyleyemeyeceğinde şüphe edilemez. Nitekim müşriklerin şair olduklarını iddia eden, edip olduklarını iddia eden bazıları Kur'an-ı Kerim'e nazire yapmak, onun gibi ibare terdib etmek sevdasına düşmüşler ama yine de yapamadıklarını ve yapamayacaklarını anlamışlardır.
Evet.
Hüdellil müttakin. Bu Kur'an-ı Kerim müttakilere yani Allah'tan korkup çekinenlere ve tavsiyesine göre hareket edenlere doğru yolu gösteren bir kılavuzdur. Ellezine yu'minune bil gaybi, o müttakiler ki gayba yani görmediklerine iman ederler. Kur'an'ın haber verdiği, peygamberin izah ettiği, kıyamet gibi, cennet ve cehennem gibi, melek ve şeytan gibi görmemiş oldukları şeylere inanırlar.
Evet.
Ve yukimune salate, doğru dürüst namaz kılarlar. Ve mimma rızaknahum yunfikun, ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz nimetlerden ihtiyacı olanlara da infakta bulunurlar. Şimdi burada tevhid-i ilahi ve tasdik-i risalet penahi ile beraber diyor bu. Bu Osmanlıca ifade çok hoşuma gidiyor benim. Tevhid-i ilahi ve tasdik-i risalet penahi ile beraber gaybe iman etmekle bir kimse basit bir Müslüman olabiliyor. Hatta Hanefi mezhebinde amel imandan bir cüz değildir. Yani bir adam la ilahe illallah Muhammed Resulullah dese de farz-ı muhal olarak namaz, oruç vesaire dini farzları farz olduklarını tasdikle beraber yapmasa yine Müslüman fakat günahkar bir Müslümandır. Lakin Müslümanım demek bir davadır. Her dava için şahit ve ispat gerekir. Onun için iman davasının şahitleri de amellerdir. Evet. Güzel söylemiş. Nitekim Hazreti Mevlana şu namaz, oruç, hac ve cihat bir Müslümanın itikadına şahit göstermesidir. İbadetlerimiz bizim Allah'a karşı kulluğumuzun şahadet göstergesidir diyor.
Evet.
Evet, kelime-i tevhidin lisanen ikrar ve kalben tasdikiyle beraber tam bir iman ancak ihlas ile ameli salih neticesinde olur. O gibilerin imanı ikan derecesine yükselir. Hatta Zeyd bin Harise radıyallahu anh gibi basarı basireti önünde mugayyebat-ı mükeşif olur. Mugayyebat. Gayb alemi açılır. Bu derece herkesin makamı olamayacağı için matlup olan gaybe imandır. Bu münasebette Hazreti Mevlana Cenab-ı Peygamber lisanından bana iman edenler lazımdır. Çünkü ümmetinin ekseriyetini bunlar teşkil eder diye yorumlamış. Tabii burada esas o kaldığımız şey çok önemli. Hani Saadettin Konevi'nin gayb anahtarları diye yorumunda dediğimiz. Hı hı. Üç tane de kesbi anahtarı. Bunun usulünü bilen insanlar da oradan hareketle geleceği önceden bilebilirler ama bunlardan Allah'ın koyduğu kanunları kullanarak geleceğe dönük bilgi üretmek mutlak manada gaybı bilmek değil. O izafi bir
gaybdir. İzafi bilir, evet.
Gücün yetiyorsa o zaman bunlara bakmadan bil. Hadi. Evet. İşte Hazreti İmam-ı Ekber, Muhyiddin İbn-i Arabi Hazretleri de Elif Lam Mim Gulibetur Rum suresinden hareketle bunu çıkarıyor.
Evet.
Bak, Rum suresinde saklı.
Yani hatta Osmanlı Devleti'nin kurulacağını.
Tabii Yavuz Sultan Selim Han'ın mukaddes emanetleri almasından başlatıyor. Osmanlı Devleti'nin yıkılışına kadar gelecek sultanların isimlerini bile zikrediyor. Ama alenen değil, ehlinin anlayacağı rumuzlarla şerh ediyor. Hmm. Hatta son beyti de tesbütü devletuhu hatta zuhuri mim ifadesi vardı. Osmanlı'nın devleti mimin zuhuruna kadar devam eder. Onu da ben şerh ettim. Son beyti. Mim Mustafa Kemal, Mustafa'nın zuhuru. Kemal adını öğretmenin sonuna vermiş ya. Hı hı. Osmanlı'nın kuruluşu da mimin zuhuruna kadar devam eder. Mustafa'nın zuhuruna kadar devam eder diye onu da ben şerh ettim.
Eyvallah.
Yani herkesin anlayacağı dilde ortaya dökmezler. Dökülürse kevni hikmet kaybolur diye.
Kaybolur.
Öyle güzel bir yorum yapmışlar. Çun şikahem asuman ra der zuhur, çun biguyem hel fera fiha futur. Şimdi burada hakikatin ortaya çıkmasıyla şu gökyüzünü yaracak olsak. Hani biz perdeler yırttık, gayb alemini araladık ya.
Evet.
Yırtacak olsak. O zaman diyor hel tera min futur derim. Bakın şu gökyüzüne. Bir aykırılık var mı?
Bir görüyor musunuz bir aykırılık?
Bir yanlışlık var mı?
Evet.
Ya bütün ihtişamıyla şey var ya, bir gayri amedin la teravniha ayet galiba. Şimdi göremediğimiz direklerle Allah gökyüzünü tepemizde tutuyor. Bir bakın görebiliyor mu? Nasıl duruyor bu gökler? Bu sema, bu yıldızlar, bu ay, bu güneş nasıl duruyor tepemizde? Nasıl hareket ediyorlar? O yüzden Allah'ın azamet ve kudretini düşünün. Burada da zaten Mülk suresinde Cenab-ı Hak Tebarekellezi biyedihi mülk ve hu ala kulli şeyin kadir. Bütün alemlerin ebedi saltanatı, yedi kudret ve iradesinde olan Cenab-ı Hakk'ın Cenab-ı Hak ne kadar mübarek ve efendim müteâlidir, yücedir hali. O zat-ı ecellü âlâ dilediği her şeyi yapmaya kadirdir. Bak. Ve hu ala kulli şeyin kadir. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ahsenu amela. Ölümü de hayatı da bizim için yaratan niçin yaratmış? Hanginiz daha iyi amel edecek diye bunu görmek için yarattı. Ve huvel azizul gafur. O Allah azizdir, gafurdur. Ellezî halaka seb'a semâvâtin tıbâka. Yine tepemizde bizim yedi kat semayı yaratan tabaka tabaka da odur. Mâ terâ fî halkır rahmâni min tefâvit. Şu gökyüzünde Allah'ın yaratmasına bir bak. Burada bir noksan, bir eksiklik, bir çizgi, bir hata görebilir misin?
Evet.
Mülk suresinde. İşte burada ne diye böyle söylüyor? Gayba imanda müthiş güç var. Gayba imanda. Bize güç veriyor gayba iman.
Evet.
Yok ben görmediğime inanmam dediğin zaman senin hayatın da incir çekirdeğine sığıyor o zaman. Neyi görüyorsun da sen gördüğüne inanıyorsun? Gördüğün ne var ki? O yüzden Efendimiz ne diye dua buyurmuş? Ya Rabbi bana eşyanın hakikatini göster.
Evet.
Şimdi bu başımızı kaldırıp da gökyüzüne bakacak olursak, azim bir kubbenin bizi de üstünde yaşadığımız arzın vesaire seyyarelerin seyrangahı olan ve feza denilen boşluğu da içerisine almış olduğunu görürüz. Bu azim kubbenin direksiz, bak kemersiz ve istinatsız durmakta olduğunu da müşahede ederiz. Bu muazzam kubbe daha semai dünya denilen birinci kattır.
Evet.
Heyet alemlerinin tetkikatı ve fennin keşfiyatı ancak bu katın altında ve pek mahdut bir saha dahilindedir. O sahanın ilerisinde ve üst tarafında ne var? Onu ne fen biliyor, ne de mütefenninler biliyor.
Evet.
Semai dünyanın fevkinde olan başka semalar, başka alemler ve o alemlerde oralara mahsus mahlukat bulunduğunu lisan-ı şeriat haber veriyor. Müslüman alim ve sanatkarlarımızın bazıları ihbar-ı Kur'aniyeyi fenne uydurmak için sebai semavatın sebai seyyarenin medarı yani manzume-i şemsiyesi teşkil eden yedi seyyarenin dönüp dolaştıkları sahalar olduğunu söylüyorlar. Fakat taraftarlık ettikleri fen o gayretkeşler yalancı çıkarmış, zannlarının vehimden ibaret olduğunu ortaya koymuştur. Çünkü manzume-i şemsiyeyi yani yedi seyyareden ibaret bilinirken o manzumeye başka seyyarelerin de bulunduğu keşfolunmuş binaları seba semavat, seba-i seyyarenin medarıdır. Vahimesi çürük çıkmıştır diyor. Bu da tabii şey çok güzel yorumlar yapıyor. O yüzden burayı okuyoruz biz.
Evet.
Müslümanlarca seba-i semavatın semavatın tıbaka vardır. Buna inanmaya mecburuz. Lakin o tıbakın mahiyeti nedir? Onu bilmekte de mükellef değiliz. Ne ise odur. Evet başımızı kaldırıp da gökyüzüne bakınca orada hiç noksan ve halel göremeyiz. Cenab-ı Hak buyurur ki bir defa bakmakla iktifa eyleme. Belki dikkat etmemişsindir. Ferci'el besara hel tera min fudur. Gözünü kaldır da bir bak. Bir eksiklik var mı? Bir yarık var mı? Sümmerci'el besara kerreteni. Yani galib ilekel basarı hasem ve huve hasir. Tekrar bak diyor. Tekrar.
Evet.
Enteresan bir şey bak. Gözünü çevirip nazar et. Gözün hakir ve yorgun olarak sana döner.
Evet.
Yani ne kadar araştırsan, hatta yalnız gözünle değil, kuvvetli dürbünlerle, en mükemmel teleskoplarla tetkikatta bulunsan da, sema kubbesinde bir yarık, bir çatlak, hulasa bir bozukluk göremezsin. Bundan dolayı gözünün aciz kaldığını ve bakmaktan yorgun düştüğünü anlarsın. Bazı ümmetin ileri gelenleri diyor ki, avam-ı nasın yalnız satını görebildikleri ve o kubbe-i semanın dahilini ve mahiyetini keşfeder. Müşahedesini ve keşfini izhar ile avam-ı halkı bundan haberdar edecek olursa, o vakit hel tera min futur demek doğru olmaz. Çünkü o ihbari keşfi ile kubbe-i sema münfatır olmuş, yani
açılmış.
Dahiline girilmek için yarılmış gibi anlaşılmış olur. Teklif-i şer'i gayba imandır. Yani görmediğine inanmaktır.
Evet.
Evliyaullah'tan bazılarının keşfen memur oldukları haller ve hareketler vardır. Onlar o gibi emirlerle mükelleftirler. Fakat başkaları o teklife dahil değildir. Evet. Diyor. Enteresan bir şey.
Gayb'le alakalı gerçekten çok enteresan bilgilerdi hocam.
Ama burada evet. Tabii ya çevremize nasıl bakmamız gerektiğini anlatıyor.
Tabii.
Hoşça bak zatına kim? Zübde-i alemsin sen. Merdüm-i dide-i ekvan olan Adem'sin sen.
Evet.
Kendine dikkatlice bak. Bak. Hoşça bak zatına kim? Sen alemin özüsün. Bütün alem dürülmüş, bükülmüş. Önce bizim içimize sığdırılmış. Dışarıda gördüğümüz kainatta her şey bizim içimizde mevcut. Bir nüshası var. Merdüm-i dide-i ekvan. Sen dünyanın gözünün bebeği olan yaratıksın. Bütün dünya insan için yaratılmış. Her şey hazırlanmış. Mükemmel bir şekilde, eksiz bir şekilde dizayn edilmiş. Sonra Cenab-ı Hak insanları göndermiş. Halife olarak göndermiş bizi. Onun için hor ve hakir görme diyor.
Evet.
Taderin zulmet taharri gösterent. Herkesi ra canibi mi averent. Şimdi burada herkes taderin zulmet tahari kesterent. Esasında insan olan herkes bu gaflet karanlığının içindedir. Dünya için dünya karanlığındayız.
Evet.
Niye karanlık diyorlar buna? Biz cennette nurani ve ruhani bir varlık iken ana rahmine girdik, bedene girdik.
Evet.
Dünya beden zindanına düştük. Beden karanlığına düştük. O yüzden işte karanlık dediği o esasında. Ve o bizim doğmadan önceki ruhani ve nurani kabiliyetlerimiz bedene girince kısıtlandı. Bu zulmet perdesi gözümüze büründü. Pek çok şeyi göremiyoruz.
Evet.
Esas sebep o. Hı hı. Onu söylüyor. Ve burada herkesi ruh canibi mi averent. Şimdi herkes de böyle bir arayışın içerisinde bulunsun ve bu arayıştan da vazgeçmesin diye bir yöne doğru gitsin diye böyle Cenab-ı Hak saklamış o şeyi.
Evet.
Ama aramaya devam edin diyor. Bu karanlık içerisinde siz arayışınıza devam edin. Burada esasında namazda kıbleye dönmek farz. Bak şöyle diyor. Hı hı. Kıblenin ne taraf olduğunu bilmeyenler araştırırlar. Ve bu taraf diye kestirdikleri bir cihette teveccüh ederler. Şayet o tarafa doğru namaz kılarken şüphelenirlerse namazı bozmadan zannı galip peyda ettikleri tarafa dönerler. Kaldığı yerlerden devam ediyor.
Evet.
Fe'inema tüvellü fesemme veçullâh. Nereye dönerseniz dönün Allah'ın yönü oradadır. Ayet-i kerimesi mucibince Allah'tan hali hiçbir mekan yoktur. O halde bu kıble tahriyesi niçindir? Allah'ın emrine göre itaatte bulunmak, kıbleyi aramak suretiyle bir ibadet icrası sevabına nail olmak içindir. Demek ki Mekke Harem-i Şerif'inde Kabe'yi bir cami dahilinde mihrabı karşısında gören bir Müslüman bu kıble tahriyesi sevabını bulamaz. Kendisinin değil başkasının keşfiyle bazı hakikate muttali olan kimse de gayba inan derecesinden mahrum kalır. Evet. Hazreti Mevlana bundan sonra diyor ki dünya işleriyle ahiret umurunun birbirine benzemediğini hatta tamamıyla aksi olunduğunu beyan için şöyle diyor. Bak.
Evet.
Müddeti makus başet kârha şahnera dûst averet berdârha. Bir müddet diyor bak dünyadaki işler tersine gider. Ve hatta diyor efendim bir hırsız bekçiyi dar ağacına çekebilir. Halbuki bekçi hırsızı dar ağacına çekmesi lazım. Suçlu o. Ama buradaki şehne zabıta memuru demektir.
Evet.
Farsçada. Dünyada polis ve jandarmalar hırsızları, katilleri asmaya götürürler. Öbür tarafta ise bazen kazıya tersine döner. Mesela haksız yere asılmış bir adam kendisini idam etmiş adamı dar ağacına çeker.
Evet.
Ama öbür dünyada çeker. Evet. Burada çekemez. Adam ölmüş zaten. Kendisi.
Evet.
O yüzden burada çok güzel şeyler söylüyor. Yine şunu da söylüyor. Ta ki Bes Sultan Ali himmeti bende-i bende hod ayet müddeti. Bak, himmeti Ali olan bir sultan. Hı-hı. Çok kudretli bir sultan. Yeri gelir diyor bir kölesinin bendesi olur.
Evet.
Mesela adam sultan, padişah. Evet hastalanmış yatıyor. Orada bakıyorsun bir hasta bakışı kölesinin eseri durumundadır.
Evet.
Onun ağzına su verecek eline ihtiyaç duyuyor. Olabiliyor. Öyle mi?
Evet.
Onu söylemek istiyor burada.
Evet.
Yani himmeti yüce bir hükümdar bazen de dünyada kölesinin eseri durumuna
düşebilir.
Evet. Ya da sultan da olabilirsin ama bir gün kölene de muhtaç
olabilirsin. Evet.
O yüzden burada da bakın yine buna okumadan geçemeyeceğiz biz.
Olur hocam son bir bunu açalım.
Ashab-ı kiramın büyüklerinden Bilal-i Habeşi radıyallahu anh. Hı hı. Kureyş'in esrafından Ümeyye bin Halef'in kölesiydi. Müslüman olduğu için efendisi tarafından eza ve işkence edilirdi. Hı hı. Sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh onu satın aldı ve azat etti. Ümeyye ise Bedir Muharebesi'nde müşrik olarak öldürüldü. Cesedi orada kazılmış bir çukura atıldı. Şu hal onun dünyadaki mücazatı. Öbür taraftaki cezasını Allah bilir. Hı hı. Bu misaldeki Ümeyye, Kureyş'in ileri gelenlerinden idi. Bilal Hazretleri ise onun kölesiydi. Hı hı. Fakat o köle hakikatte bir sultan idi ki, Hazreti Ömer radıyallahu anh gibi pek bir sahabi, Ebu Bekir seyyidimizdir, Bilal Efendimiz'i azat etmiştir buyurmuştur. Bak.
Evet. Hocam burada isterseniz...
İşte Hazreti Mevla'nın buyurduğu sultan ile kölenin Bir misali bu.
Evet.
Burada kalıyoruz.
Kalalım hocam.
Cenab-ı Pir diyor, gaybe ibadetin, imanın makbul-i ilahi olduğunu beyan buyurarak devam ediyor.
Devam ediyor hocam. Buradan devam ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz hocam. Kıymetli Ekrem Radyo dinleyicileri, Bir Gönül Gündemi programını da burada noktaladık. İnşallah gaybe imanın önemiyle alakalı beyitlerimize devam edeceğiz. Ama o programı bizler de sizler gibi iple çıkıyoruz. O ana dek Allah'a emanet olun sizler efendim. Hoşçakalınız.